Ayrım 2.
Önemli bir gerçeği vurgulamamız gerekiyor. Yücel, Atatürk'ün ısrar üstünde durmasına karşın dil sorununun çözümünde doğru bulmadığı Güneş Dil Teorisi etkinliğine katılmadı. Önemli yapıtlar. 1932 yılı Yücel için yayın yaşamında önemli kitaplarının yayımlandığı yıldır. Yücel bu yıl Mevlana'nın Rubaileri, Göte Bir Deha'nın romanı ve Türk Edebiyatına Toplu Bakış adlı eserlerini yayımladı. Yaşar Nabi Nayır'a göre Hasan Ali, aklıyla batıda, gönlüyle doğuda bir düşünürdü. Dipnot: Yaşar Nabi, Hasan Ali Yücel, Varlık, sayfa 546, 15 Mart 1961, sayfa 3. Yücel'in Doğu ve Batı kültürlerinin simgeleri olan Mevlana ve Göte ile uğraşması, bu büyük yazarlara duyduğu takdir duygularının yanında kendi dünya görüşünü de yansıtır. Dipnot: Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre Yücel'in Batı dünyasından Göte ile Doğu dünyasından Mesnevi şairi Mevlana'yı seçmesi, bu iki alemi hangi uçlarda birleştirmek istediğini gösterir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yeni Ufuklar, AGY, sayfa 3. Yücel, Mevlana gibi İslam dininin tüm insanlığı kavrayan geniş anlayışıyla, Göte gibi hem şair hem filozof batılı bir kültür adamını birleştirmek istemişti. Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü. 1932 yılı sonlarında Yücel, Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'ne atandı. 6 Kasım 1932, 2 Nisan 1933. Gazi Eğitim Enstitüsü, batıdaki eğitim kurumları örnek olarak kurulmuştu. Enstitünün anfilerinde sık sık tiyatro gösterileri yapılır, şiir geceleri düzenlenirdi. Yücel müdürlüğü sırasında şiir, edebiyat, hitabet, müzik, tiyatro gibi güzel sanatları özendirmiş ve geliştirmişti. Dipnot: Şakir Tarihmen, Hasan Ali Yücel, İstanbul 1962, sayfa 8. O dönemde büyük eğitimci İsmail Hakkı Tonguç da enstitüde ders veriyordu. Böylece köy enstitüleri atılımın bu iki büyük lideri arasında çok yakın bir çalışma arkadaşlığı kurulmuş oldu. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü. 1933 yılında Hasan Ali Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'ne atandı. Yücel bu görevdeyken üniversite eğitimine bir basamak oluşturması açısından liselerde reform yapmayı planladı. Türkiye'de Orta Öğretim isimli eseri de bu dönemde yayımlandı. Bu yapıt orta öğretim konusundaki planlama düşüncesinin en somut göstergesidir. Yücel'in Orta Öğretim Genel Müdürlüğü 1935 yılına kadar sürdü. Bu arada başından önemli bir olay geçti. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Bayur'dur. Milletvekili Refik Koraltan, Bayur'a başvurarak bir yakını için kayırma isteğinde bulunur. Bu işin görüleceği makam da Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'dür. Konu Yücel'e ulaşır ama Yücel, yasalara aykırı olduğu için bu istemi red eder ve Milli Eğitim Bakanı Bayur'la aralarında bir tartışma geçer. Bunun üzerine görevinden istifa eder. Parasal açıdan bir güvencesi olmaması nedeniyle istifasını geri alması için arkadaşları araya girerler. Bu girişimler yarar getirmez. Konu büyür. Bakanlık da Yücel'den vazgeçemez. Bunun üzerine Bakan Hikmet Bayur'un şahsen kendisinden özür dilemesi üzerine Yücel tekrar görevine döner. Bu olay ilkeli ve tutarlı bir kişiliğin somut göstergesidir. Yücel bu arada 1917-1933 yılları arasında 16 yılda yazdığı şiirlerini 1933 yılında yayımladı. Kitabın ismi Dönen Sestir. Bu şiirler incelendiğinde inançlarının değişime uğrandığını, giderek Osmanlı geleneğinden bağlarını kopararak Kemalizmin laiklik ilkesine sıkı sıkıya bağlandığını açıkça görürüz. Ne var ki şiir onun için sadece bir tür anlatım biçimiydi. Politik yaşama girişi. 1934'te babasının karşı çıkışına rağmen CHP'ye başvurdu. 1 Mart 1935'te 38 yaşında İzmir milletvekili seçildi ve meclise girdi. 1935-37 yıllarında yayımladığı yazıları tüm yaşamında olduğu gibi onun kültür ve eğitim konularında yoğunlaştığını ve kendisini daha üst sorumluluk düzeylerine hazırladığını göstermektedir. Yücel bu yazılarında aşağıda belirtilen o günün koşullarında son derece önemli konular üzerinde durmakta, bu konular üzerinde çözümler üretmekteydi. Örneğin 1. Yazma diliyle konuşma dili arasındaki ikilik kaldırmalıdır. 2. Dünya edebiyatının büyük eserlerinin dilimize kazandırılmasına gereksinim vardır. 3. Köy eğitmeni projesi ele alınmalıdır. 4. Köy eğitmenleriyle normal eğitim yapanlar arasında farklar olmalıdır. 5. Öğrencilerin kültür yönünden gelişmeleri açısından klasik kültür önemlidir. 6. Devlet sanatçılarına önem vermelidir ve bu konuda örgütlenmelidir. 7. Devlet önemli kültür kitaplarının basımını üstlenmelidir, devlet basımevi kurulmalıdır. Dipnot: Bakınız Hasan Ali Yücel, İki Dil, 26 Ekim 1934, Pazartesi Konuşmaları, sayfa 45, Bana Sordular, 1 Aralık 1935, Pazartesi Konuşmaları, sayfa 85, Köye Doğru, 30 Aralık 1936, Pazartesi Konuşmaları, sayfa 23-25, Kültürlü Adam, 1 Mart 1937, Pazartesi Konuşmaları sayfa 193-197, Sanatkarın ızdırabı Pazartesi Konuşmaları sayfa 313-316, Kitap ve Devlet Pazartesi Konuşmaları sayfa 109-111, ayrıca bakınız Mustafa Çıkar AGE sayfa 67-68. Görüldüğü gibi Yücel, o günlerde eğitim ve kültür dünyamız için yaşamsal önemi olan konularda hem fikir üretiyor hem de çözüm önerilerini ortaya koymuş bulunuyordu. Mecliste özellikle eğitimle ilgili konularda söz alıyordu. Örneğin 1939 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken şunları söylüyordu. Orta öğretimdeki, yüksek öğretimdeki ve meslek okullarındaki öğrenci sayısı 1934'ten itibaren büyük bir artış göstermektedir. Bu gelişme karşısında geniş bir öğretmen kadrosuna ve yeni öğretim kurumlarına duyulan gereksinim de o ölçüde artmaktadır. Ancak bunun için gerekli giderleri bu bütçeyle karşılama olanağı yoktur. Dipnot: Hasan Ali Yücel, bakanlık bütçesi görüşülürken 25 Mayıs 1939 Milli Eğitimle ilgili söylev ve demeçleri sayfa 249-250. 17 Nisan 1940 günü kabul edilen köy enstitüleri yasası görüşülürken meclis kürsüsünde Yücel şöyle konuşuyordu. Eğitim alanında yapılan tüm köklü reform girişimlerine karşın kırsal kesimde okul yaşındaki çocukların ancak %25'i ders görme olanağına sahiptir. Bu durum %80 okula giden kentli okul çocuklarıyla karşılaştırıldıklarında tam tersi bir oran sergilemektedir. Dipnot: Hasan Ali Yücel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde köy enstitüleri kanunu görüşülürken 17 Nisan 1940 Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının milli eğitimle ilgili söylev ve demeçleri cilt 2 Ankara 1946 sayfa 302-303. Yücel çeşitli yazı ve konuşmalarında eğitim düzenimizi özetlemişti. Bu yazılar ve konuşmalar eleştirel aklın süzgecinden geçiyordu. Onun bu yazı ve konuşmaları incelendiğinde eğitim konusunda o güne kadar kendi meslektaşlarından farklı görüşlere sahip olduğu anlaşılacaktır. Bu konudaki özetlenmiş görüşleri şöyledir. Eğitim tarihimize bir göz atarsak, Tanzimat'tan bu yana geçen 100 yıllık dönemde eğitim işlerimiz sırf teoriler ve taklit niteliğinde kalmış alıntılarla kimi yönlerine hiç önem verilmeden çözümlenmeye çalışılmıştır. Türk eğitimini ilk öğretimden üniversitelerine ve akademilerine kadar hiçbir yönünü ihmal etmeksizin toplu bir biçimde çözümünü zorunlu buluyoruz. Bir ülkede yaygın ve kuvvetli bir ilk eğitim kurulmadan özlü ve köklü bir ilim hareketi doğamaz. Yücel artık eğitim konusunda ne yapacağını biliyordu. 28 Aralık 1938'de 41 yaşındayken Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi. Yücel bu makama hazırdı ve yukarıda belirttiğimiz görüşlerine uygun olarak eğitim ve öğretimin her alanında reform yapmayı amaçlıyordu. Onun amaçladığı temelli ve esaslı girişim için koşullar oluşmuştu. Atatürk devrimleri bundan sonra yapılacak ileri atılımlar için verimli bir taban oluşturmuştu. Aralarında İhsan Sungu, İsmail Hakkı Tonguç, Rüştü Uzel ve Cevat Dursunoğlu'nun bulunduğu deneyimli bir kadro bakanlıkta hazırdı. Daha önce eğitimle ilgili olarak hazırlattırılmış yabancı uzman raporları bakanlığın dolaplarında duruyordu. Hitler rejiminden kaçarak Türkiye'ye gelen Alman profesörlerinde bu eğitim reformu çabalarına katkıları da hazırdı. Yücel'in daha üniversite yıllarından başlayarak bıkmadan, usanmadan uğraştığı kültür ve eğitimle ilgili bilgi birikimi ve deneyim birikimi dolgundu. Kemalist ilkeler doğrultusunda Cumhurbaşkanı İnönü'nün desteğiyle Yücel Milli Eğitim Bakanı olarak özgün eğitim ve kültür atılımına başladı. Yücel önce konuları planladı ve hemen işe koyuldu. Yaptığı işleri özetleyerek veriyoruz. 1. Türk Neşriyat Sergisi ve Kongresi, Türk Yayın Sergisi ve Kongresi. Öncelikle 1. Türk Yayın Sergisi ve Kongresini topladı. 1-3 Mayıs 1939. Kongre ülkenin her yerinde basın ve yayın işlerinin resmi ve özel bütün ilgililerce fikir ve emek katılarak ciddi olarak gözden geçirilmesini amaçlıyordu. Bu konuda devletçe ve kişilerce izlenecek ilkelerin tespit edilmesi düşünülerek bu toplantı düzenlenmişti. Dipnot: Hasan Ali Yücel, Önsöz, 1. Türk Neşriyat Kongresi, 1-5 Mayıs 1939, Raporlar, Zabıtlar, Ankara, 1939, sayfa 1. Bu kongreye ülkenin yayıncıları, eğitimcileri, araştırmacıları, sanatkarları, milletvekilleri, doktorları, bakanlık görevlileri katıldı. Çalışmalar için komisyonlar kuruldu. Dilimize çevirileri yapılacak eserlerin saptanması ve basımlarının planlanması, çocuk edebiyatı, orta öğretim çağındaki gençlik için gerekli eserlerin saptanması, yazma ve basma kitaplarımızın yeniden yayımlanması, halkın eğitimi için gerekli yayımlar konusunda yıllara bölünmüş bir programın saptanması, ansiklopedi ve sözlük çalışmaları, özel yayımcılara devlet yardımları yapılması, okumayı özendirmek ve yaygınlaştırmak için yapılacak çalışmalar, yayınların dağıtımı için yapılacak çalışmalar, telif haklarının düzenlenmesi için yapılacak çalışmalar üzerinde yoğun görüşmeler yapıldı, fikirler üretildi. Dipnot AGE sayfa 3. Görüldüğü gibi kongrenin yukarıda özetlenen programı eğitim ve kültürle ilgili sorunların ilk kez görüşüldüğü bir forum oluşturmuştur. Bu kongre Türk eğitim ve kültür tarihimiz için çok önemli bir sınır taşıdır. 2. Birinci Eğitim Şurası. Yukarıda belirtilen yayın kongresinden 2 ay sonra 1. Marif Şurası, Eğitim Şurası toplandı. 17 Temmuz 1939. 1. Eğitim Şurası'nın amacı Türk eğitim sisteminin ilkelerini ortak bir çalışmayla belirlemekti. Yücel açış konuşmasında eğitim sisteminde en önemli konunun görevlilerle birimler arasında uyumlu çalışma olduğunu belirtti. İlköğretimde yapılacak olan yeni düzenlemeler içeren taslaklar kurulun tartışmasına sunuldu. Programın en önemli konusu kırsal kesimde halk eğitimiydi. Dipnot: Rıza Zelyut, Milli Eğitim Şuraları, CDTA, Cilt 3, sayfa 676. 3. Birinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi. Yücel, yukarıda belirtilen bu iki toplantıdan hemen sonra Devlet Resim ve Heykel Sergisi'ni düzenledi. 31 Ekim 1939. Bu sergi sürekli olacak ve her yıl Ankara'da düzenlenecekti. Sergiye yağlı boya, sulu boya, pastel, kara kalem, gravür tekniğiyle yapılmış eserler, mermer, tunç gibi madenlerden yapılmış heykeller, kabartmalar ve madalyalar katılabilirdi. Birinci, ikinci ve üçüncü derecede başarılı olan sanatçılara ödül verilirdi. Sergi uzun yıllar sürdü. Sanatkarlar için bir özendirme, onların ilerlemeleri, olumlu güdülenmeleri yönünde çok önemli bir işlev yüklenmiştir. 4. Tercüme Bürosu ve Dünya Klasikleri. Yücel 1. Yayın Kongresi'nde Batı dillerinden Türkçe'ye yapılacak olan çevirilerin gerekliliğini ve önemini vurguladı. Açılış konuşmasında Yücel şöyle diyordu: Batı kültür ve düşünce topluluğunun seçkin bir üyesi olmak dileğinde ve azminde bulunan Cumhuriyetçi Türkiye uygar dünyanın eski ve yeni fikir ürünlerini kendi diline çevirmek ve dünyanın duyuş ve düşünüşüyle benliğini güçlendirmek zorundadır. Bu zorunluluk bizi geniş bir tercüme seferberliğine davet ediyor. Özel girişimci ve kuruluşların ileride ele alması dileğiyle bu kültür davasının şimdilik devletin eline verilmesi zorunludur. Dipnot: 1. Türk Neşriyat Kongresi Açılış Toplantısı, sayfa 12. Bu düşüncelerin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nda tercüme bürosu kuruldu. Başına Nurullah Ataç getirildi. Büroda Sabahattin Eyüboğlu, Sabahattin Ali, Bedrettin Tuncel, Saffet Pala, Enver Ziya Karal ve Nusret Hızır gibi ilerici ve çağdaş aydınlara görev verildi. Dünya klasiklerinin tercümeleri başladı ve bu eserler Türk diline kazandırıldı. Vedat Günyol bu girişimi şöyle değerlendiriyor: Batı ile kültür tanışıklığındaki amaç, hümanizm ruhunun benimsenmesi ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla başlamış olan Türk Rönesansı'na hizmet etmektir. Dipnot: Vedat Günyol, Türkiye'de Çeviri, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul 1983, sayfa 324-330. 1946 yılına kadar toplam 496 eser Türkçe'ye çevrildi. Türkçe'ye çevrilen klasiklerin bağlı olduğu kültürlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır. Dipnot: Feyzullah Ertuğrul, Yücel Öner Davası, Hasan Ali Yücel'e Armağan, Ankara, Birleşmiş Milletler Derneği Yayımı, 1997, sayfa 386-387. Bağlı olduğu kültür: 1. Doğu İslam klasikleri 19 adet. 2. Yunan klasikleri 62 adet. 3. Latin klasikleri 18 adet. 4. Alman klasikleri 53 adet. 5. Amerikan klasikleri 10 adet. 6. Fransız klasikleri 171 adet. 7. İngiliz klasikleri 56 adet. 8. İskandinav klasikleri 6 adet. 9. İtalyan klasikleri 12 adet. 10. Macar klasikleri 13 adet. 11. Rus klasikleri 63 adet. 12. Diğerleri Babil, Hint, Çin vesaire 13 adet. Toplam 496 adet. Dünya klasiklerinin çevirilerinin ilk baskılarında yer alan ön sözünde Yücel şöyle sesleniyor: Hümanizm ruhunun ilk anlayış ve duyuş aşaması, insan varlığının en somut bir biçimde anlatımı olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Sanat şubeleri içinde edebiyat, bu anlatımın usgücü unsurları en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir milletin, diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi kavrayışında yinelemesi, zeka ve anlama kudretini o eserler oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratmasıdır. Dipnot: Hasan Ali Yücel, Klasiklere 1. Önsöz, Tercüme, Cilt 15, Sayı 75-76, Temmuz-Aralık 1961, Sayfa 12. Gerçekten tercümelerin yaratıcılık etkisi çok kısa sürede şiirde ve çağdaş Türk edebiyatında somut bir biçimde görüldü. Bu konuyu bağlarken etkisi yadsınamayacak olan Tercüme Dergisi'ne de çok kısa olarak değinmemiz gerekir. Tercüme Dergisi 1940 yılında 2 ayda bir yayınlanmak üzere çıkmaya başladı. Dergide Özgün Metin'le birlikte şiir, öykü, roman ve oyunlardan bölümler yer alıyordu. Derginin ilk ön sözünde devlet adamı Yücel'in yine yol gösterici bir ön sözü vardır. Yücel şöyle diyor: "Uygarlık bir bütündür. Doğusu, batısı, yeni ya da eski dünyası, kişilik farklarıyla bu bütünün birer görüntüsü sayılabilir. Biz Türkler tarihin türlü çağlarında ona yeni unsurlar katmış ve ondan bizim için yeni olan unsurları hiç bağnazlık göstermeden bol bol almışızdır." Dipnot: Hasan Ali Yücel, Önsöz, Tercüme Dergisi, Sayı 1, 19 Mayıs 1940. 5. Ansiklopediler. Yücel 1. Yayın Kongresi'nde ansiklopedik yayınların önemini vurgulamıştı. Bu alanda devletin öncülük yapmasını istemişti. Kongreden hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığı Leiden'de İngilizce, Fransızca, Almanca olarak yayımlanan İslam Ansiklopedisi'nin tercüme edilmesini kararlaştırdı. Bu konuda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne görev verdi. 13 ciltlik bu eser 1988 yılında tamamlanmıştır. Daha sonra Türklerin ilk resmi ansiklopedisi olan İnönü Ansiklopedisi için çalışmalar başlatıldı. 1951'de Atatürk Ansiklopedisi'ne dönüştürülen bu ansiklopedinin ilk ciltleri yayımlanmaya başladı. 1942 yılında Grant Momont Larousse'un çevirisine başlandı fakat bitirilemedi. 1943 yılında Celal Esat Arseven'in hazırladığı 5 ciltlik sanat ansiklopedisine başlandı, 1954 yılında tamamlanabildi. Türk ansiklopediciliğinin başlangıcı Hasan Ali Yücel'in girişimleriyle olmuştur. 6. Dergiler. Hasan Ali Yücel bakanlığı süresince 1939 yılından itibaren A. İlköğretim Dergisi 1939, B. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1939, C. Teknik Öğretim Dergisi 1940, D. Tercüme Dergisi 1940, E. Tarih Vesikaları Dergisi 1941, F. Kadın Ev Dergisi 1943, H. Köy Enstitüleri Dergisi 1945 yayın yaşamına girdi. Böylece Yücel zamanında eğitim, sanat ve kültürün çeşitli alanlarını kapsayan dergiler yayımlanmaya başlandı. 7. Köy Enstitüleri. 1936 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Saffet Arıkan'ın döneminde kırsal kesimde yaşayan halka pratik bilgiler sağlamak amacıyla köy eğitimini projesi başlatılmıştı. Askerliğini onbaşı veya çavuş olarak yapan gençlere Tarım Bakanlığı'nın işbirliğiyle tarım teknikleri öğretiliyor, Mahmudiye Devlet Üretme Çiftliği'nde yetiştirilerek köylere gönderiliyordu. Bu projenin başında İsmail Hakkı Tonguç vardı. Yücel 1938 yılında bakan olunca Arıkan'ın bu projesini genişletmek ve bilimselleştirmek için eski çalışma arkadaşı Tonguç'la birlikte yeni bir açılım planladı. Köy eğitimi için yaratılmış uygun koşullardan yararlanarak Köy Enstitüleri hareketini başlattı. Köy Enstitüleri yasası görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Yücel bu kurumların özelliklerini şöyle belirtmişti: "Biz bu kurumlara köy öğretmen okulu demedik çünkü evvelce bu isimde kurumlar vardı. Bunları ona bağlamak istemedik. Bunlar yepyeni fikirlerdir. Biz köy enstitüsünü sadece içerisinde kuramsal eğitim yapılan bir kurum olarak almadık. İçerisinde tarım sanatları, demircilik, basit marangozluk gibi uygulamalı faaliyetlerinde bulunduğu için okul adıyla anmadık. Enstitü diye isimlendirmeyi uygun gördük." Dipnot: Hasan Ali Yücel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Köy Enstitüleri Kanunu görüşülürken 17 Nisan 1940 Milli Eğitimle ilgili söylev ve demeçleri Cilt 2 AGE sayfa 304-305. Köy Enstitüleri Yasası mecliste görüşülürken ve daha sonraları bu konuda birçok tartışmalar oldu. Karşıt görüşte olanlar özet olarak şunları söylüyorlardı: "Bu hareket kentten uzakta yeni bir sınıf yaratacaktır. Köy enstitülerinin gerek kuruluş gerekse eğitim yöntemi yanlıştır. Köylüler parasız çalıştırılarak acımasızca sömürülecektir. Kız erkeğin bir arada eğitim görmeleri ahlak anlayışına aykırıdır. Bu sistem keyfi olarak geliştirilmiş bir modeldir. Sonuçta yarı aydın yetiştirilecektir. Dikkat edileceği gibi ilk başlarda ileriye sürülen karşı fikirler daha sonraları giderek artan bir dozda aynı kaynak ve kanıtları kullanarak köy enstitülerinin karşısına dikilmiştir. Bu kaynak ve kanıtları kullananlar da hep aynı düşünce kalıbının kişileriydi. Özet olarak bunlar Atatürk devrimlerine karşı olan karşı devrimcilerdi. Yücel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu fikirlere karşı yiğitçe savaşım vermiştir. Yoğun çaba göstererek sistemin oturmasına çalışmıştır. Yücel tutarlı bir eğitim uygulamasıyla Türkiye'deki öğretmen açığının 15 yıl gibi kısa bir süre içerisinde kapatılabileceğini savunmuştur. Bu uygulamayla köy enstitüleri hızla gelişti. Devletin çok az bir yardımıyla köy öğretmen adayları iş içinde çalışarak hem kendi dersliklerini hem kendi barınaklarını hem de her türlü sosyal gereksinimlerini gerçekleştirdiler. Derslikler, yatakhaneler, yemekhaneler, kültür salon ve sahneleri inşa edildi, yoktan var edildi, gerçekleştirildi. Programa göre ilkokulu bitiren köylü çocukları sınavla köy enstitülerine alındı, karma eğitim uygulandı. Toplam 5 yıl süren öğretimin yarısı kültür derslerine, geriye kalan 4'te 1'i tarım ya da teknik ders ve çalışmalarına ayrılıyordu. Temel felsefe yaparak öğrenme ilkesine dayanıyordu. Köy enstitülerinden yetişenler köylerde öncü, örnek ve önder oluyorlardı. Tonguç, köy enstitülerinin amacını şöyle özetlemiştir. Atatürk'ün halkçılık ilkesine uygun olarak geniş halk kitlelerinin eğitim düzeyini yükseltmek, böylece reformların, Atatürk devrimlerinin yerleşmesi için gerekli koşulları yaratmak, halkın politik, ekonomik ve kültürel yaşama aktif olarak katılmasını sağlamak ve aynı zamanda kendi hakları konusunda bilinçlendirmektir. Dipnot: Engin Tonguç, Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç, İstanbul 1970, sayfa 265-270. Köy enstitüleri uygulaması yepyeni bir çığır açma girişimiydi. Gerçekten 1946 yılına kadar köylerdeki öğretmen gereksinmesi için 16.400 kız ve erkek öğretmen, 7.300 sağlık memuru, 8.756 eğitmen, toplam olarak yepyeni bir ruhla yetişmiş 22.456 aydın ve çağdaş eğitici köylere gitmiştir. Dipnot: Cavit Binbaşıoğlu, Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri, İzmir 1993, sayfa 110-111. Binbaşıoğlu'nun da belirttiği gibi, köy enstitüleri sisteminin eğitimimize en büyük katkısı, o güne kadar yalnızca eğitim kitaplarında görülen, fakat geleneksel eğitim ilke ve yöntemlerini doğanın içinde hayata geçirmek olmuştur. Buralarda binlerce öğretmen adayı bunları bizzat yaşayarak öğrenmişler ve gittikleri okullara da bunları taşımışlardır. Dipnot AGE, sayfa 249-250. Ne yazık ki bu uygulama 1946 yılında durduruldu. 1950'den sonra da tamamen ortadan kaldırıldı. Yücel bu büyük projeyi her türlü şiddetli eleştiriye karşın yürekli olarak savunmuş ve uygulamıştır. İşte Yücel'in en büyük başarısı da burada yatmaktadır. Köy enstitülerinin gelişmesi, durması ve yıkılması konusunda çok söz söylenmiştir, çok yazı ve kitap yazılmıştır. Bu konuda İnönü içinde olumlu, olumsuz değerlendirmeler yapılmıştır. Bu konuda değerli eğitimci İlhan Başgöz'ün yazdıklarına katılıyoruz ve buraya alıyoruz. Köy enstitüleri bütününün içinde İnönü'nün büyük ağırlığı olmuştur. İnönü'nün bu desteği savaş bitene, memleketimizde ve dünyada yeni güçler dengesi kurulana kadar sürmüştür. Çok partili döneme girilince İnönü artık eski gücünü bulamamış ve bu desteği enstitülere verememiştir. Köy enstitüleri de Türkiye'nin öteki reform girişimleri gibi yukarıdan geldiği taban itici bir kuvvete dayanmadığı için İnönü desteğinin ortadan kalkması enstitülerin oturduğu temellerden en önemlisinin yıkılması olmuştur. Dipnot: İlhan Başgöz, Türkiye'nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Ankara Kültür Bakanlığı Yayını 1995, sayfa 223. 8. Ankara Devlet Konservatuvarı. Atatürk devrimlerin müzik eğitimi alanında da genişletilmesini ve bir konservatuvar kurulmasını istemişti. Bununla ilgili olarak 1924 yılında Müzik Öğretmen Okulu kuruldu. Atatürk'ün kurduğu bu eğitim kurumunu geliştirmek amacıyla 20 Mayıs 1940 yılında Yücel tarafından hazırlanan Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş yasası meclisten geçti.